رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Bulugul Maram adlı eserde Hac bölümündeki hadisleri almaya devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadisleri açıklıyorduk. İlk hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir tane Cüheyne kabilesinden bir kadının geldiğinden bahsediyor. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inne ummi nezaret en tahucce. Diyor ki benim annem hac yapmak için ne yaptı? Adak adadı. Diyor ki velem tahucce hatta matet. Ve diyor hac yapmadan da vefat etti. Efe ahucce anha, onun yerine hac edeyim mi? Onun yerine hac yapabilir miyim? Diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kale naam. Evet diyor, annenin yerine ne yapabilirsin? Hac yapabilirsin. Hucci anha eraeyte lev kâne alâ ummiki deynun e kuntu qâdîtehu uqdullâh fallâhu ehakku bil vefâ. Diyor ki eğer annenin bir borcu olsa idi sen bunu öder miydin? Annenin bir borcu olsa idi sen bunu öder miydin? Diyor ki bu şekilde annenin borcunu öde. Allah Azze ve Celle de borcu ödenmesi açısından, yani bu vefa, bu şey yerine getirilmesi açısından daha hak sahibidir diyerek bu kadına böyle bir cevapta bulunuyor. Geçen hafta hatırlayın dedik ki nedir? Yani adaktan bahsederken Allah Azze ve Celle'nin kişinin kendisine, yani şeriatta kendisine farz kılınmayan, mecbur kılınmayan bir şeyi kişinin kendisi, kendi nefsine mecbur kılması dedik. Bunun ismi ne? Adak. Eğer bir insan meşru olan bir şeyi adar ise, bu hadis-i şerifte olduğu gibi, kadın neyi adamış? Hac etmeyi adamış. Eğer kendisine, nefsine vacip olmayan, şeriatın farz kılmadığı bir şeyi, eğer birisi kendine mecbur kılar ise, bu hac olabilir, oruç olabilir, başka bir şey, birçok şey olabilir. Eğer bu şer'i ölçüde dinin yasaklamadığı bir şey ise, diyoruz ki bunun ne yapılması gerekir? Adanan şeyin yerine getirilmesi gerekir. O yüzden bu kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip annesinin adadığı haçtan bahsettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin yapamamış olduğu bu adağı yerine getirmesini ne yapıyor ona? Nasihatta bulunuyor. Burayla alakalı, bu kısımla alakalı şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer adak adayan kimse adadığı şey gelmeden önce vefat ediyor ise o kimseye bir şey gerekmez. Yani bu örnekten yola çıkacak olursak, birisi bu sene hac yapmayı adadı ama hac ayları gelmeden önce vefat etti. Bu adamın bu konuyla alakalı bir sorumluluğu var mı?
Yok.
Diyoruz ki yok. Çünkü elde olmayan sebepler, yani adadığı şeyin vakti gelmeden ne yaptı? Vefat etti ise bundan diyoruz ki sorumlu tutulmaz. Ancak adadığı şeyin vakti geldi ise ve vakti geldiği halde yerine getirmeden vefat etti ise, bu hadis-i şerifte olan kimse gibi, diyoruz ki velisi olan kimseler onun vefatından sonra bu adağı ne yaparlar? Yerine getirirler. Ve bu şekliyle ne olmuş olur? Adak yerine gelmiş olur. O kimse de bu sorumluluktan kurtulmuş olur. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalardan bahsederken dedik ki bu hadis-i şerif kıyasın dinde meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif dedik. Peki bu faydayı nereden çıkarmıştık? Nerede? Hangi sorudan?
Öldükten sonra annenin bir borcu olmuş olsaydı sen onu öder.
Ha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada haccı neye kıyas etti?
Borca
kıyas etti. Hangi hususta? Yani annenin borcu olsaydı bunu ödeyecek miydin? Ödeyecektin. Bu annenin kendisinin adamış olduğu, yani adamış olduğu adaktan dolayı Allah Azze ve Celle huzurunda bir borcu var mı? Var. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnette kendisinin ne yaptığını görüyoruz. Kıyas ettiğini görüyoruz. Bu da kıyasın dinden olduğunu gösteriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış bunu? Sünnetinde uyguladığını görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimizde kısaca özetliyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden hadisleri almaya devam edeceğiz. Bir sonraki hadis-i şerifte yine İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis-i şerifi bize aktarıyor. Eyyüma sabiyyin hacca thumme belaka el hinse fe aleyhi en yehucce hacceten uhra. Eğer bir çocuk bulu çağına ermeden önce hac etmiş ise buluğa erdikten sonra yeniden bir hac etmesi gerekir. Çünkü bulu çağından önce yapmış olduğu hac o kimse için ne dedik? Nafile olan bir haçtır. Nafile olan bir haç da hiçbir zaman farz olan bir haccın yerine ne yapmaz? Geçmez. Yani öğle namazının ilk sünnetini kılsan farzın yerine geçer mi? Diyoruz ki geçmez. Sünnetin hükmü başkadır. Farzın hükmü başkadır. Hiçbir zaman nafileler farzın yerini ne yapamaz? Dolduramaz. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuk bulu çağına ermeden önce vücubiyet ehlinden olmadığı için yapmış olduğu haccı ne olarak nitelendiriyor? Nafile olan bir hac olarak nitelendiriyor. Demek ki küçük yaşta çocuk hac ettiği zaman annesinin babasının sorumluluğu altında hac ettiği zaman ister bu temyiz yaşına gelmiş olan bir çocuk olsun dedik. Yani ne söylediğini bilen, kendi yerine niyet edebilen bir çocuk olsun veyahut da daha ufak, bebek yaşta bir çocuk olsun diyoruz ki fark etmez. Buluğa ermeden önce yapmış olduğu hac kendisi için nafile olarak geçerlidir. Buluğa erdikten sonra muhakkak ki İslam haccını ne yapması gerekir? Yerine getirmesi, bir kez daha yapması gerekir. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ اُعْتِقَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ حَجَّةً اُخْرَى. Aynı şekilde eğer bir köle hac etti ise köleliği esnasında, daha sonradan da özgürlüğüne kavuştu ise bu kimsede ne diyoruz? Bu kimsede özgürlüğüne kavuştuktan sonra yeniden İslam haccını yapması gerekir. Konuyla alakalı ne yapmıştık? Tafsilatlı bir şekilde geçen hafta açıklamayı yapmıştık. Bir sonraki hadis-i şerifte ki geçen hafta en son bu hadis-i şerifi almıştık. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتُبُ وَيَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَأَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle hutbe verirken işittim. Yani dikkat edin. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkmış. İlim ehli diyor ki bu hutbe bir cuma hutbesi olabilir. Veyahut da herhangi bir sebebe bağlı verilmiş olan bir hutbe olabilir. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hutbeye çıkıp insanlara bir şey aktarıyor oluşu bahsettiği şeyin önemini arz eder. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer insanların huzurunda hutbeye çıkıp bir şeylerden bahsediyor ise bu konunun neyine delalet eder bu? Evet. Önemli olduğunu delalet eder. Bu hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı bu hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk kısmında diyor ki bir kişi bir kadın ile yani yanında mahremi olan bir kadınla bir yerde ne yapmasın? Birlikte olmasın, beraber kalmasın. Yani bir kadın var ise bu kadının yanında neye olmak zorunda? Mahrem olmak zorunda. Eğer bir kadın ile bir erkek bir arada bulunuyor ise ve yanlarında üçüncü bir kimse yok ise diğer bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانِ. Onların üçüncüsü kimdir diyor? Şeytandır. Yani şeytan Ademoğlunun kanında, damarlarında ne yapıyor? Geziyor. Eğer bir kadın ile bir erkek mahremi olmadan bir yerde kalıyor ise, bir odada kalıyor ise, bir mekanda kalıyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu ne yaptığını görüyoruz? Yasakladığını görüyoruz. Ve bunun hüküm olarak ne diyoruz bu? Haramdır. Yani buna yapmış olduğu erkek veya kadının içinde bulunmuş olduğu işi, durumu ne yapmaz? Bu hükmü değiştirmez. İşte kadın diyor ki örnek veriyorum okulda müdür yardımcısıyla toplantı yapıp beraber bir odada kalmak zorunda. Bu kadın müdür diye veyahut da öğretmen veyahut da müdür erkek diye diğer öğretmenler ile bayan olan öğretmen ile bir odada kalmasının meşru olduğunu gösterir mi? Göstermez. Aynı şekilde kadın doktora gidiyor ise doktorla baş başa kalmasını içinde bulunduğu hastalık bunu caiz yapar mı? Diyoruz ki yapmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncüsünün kim olduğunu söylüyor? Şeytan olduğunu söylüyor. Herhangi durumda olursa olsun yani asıl itibariyle kadının yanında kim olması gerekiyor? Mahremi olması gerekiyor. Bunun hafifletici olan sebepleri var. Yani mahrem olmadığı esnada Eğer bu iki kişinin yanında, mesela kadının yanında başka bir kadın daha var ise, bunun durumu nedir? Diğerinden daha hafiftir. Veyahut da erkeğin yanında başka bir erkek var, kadın tek. Bunlar diyoruz ki direkt mahrem olmasa bile yalnız kalmalarından nedir? Daha iyidir, daha hafifletici sebepler olarak ne yapılabilir? Zikredilebilir. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hususa değiniyor. Diyor ki: "Vela tusafirul mer'atu illa ma'a zi mahremin." Aynı zamanda kadın mahremi olmadan sefer etmesi caiz değildir. Bununla alakalı yine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı lafızlarda birçok ne olduğunu görüyoruz? Rivayet olduğunu görüyoruz. Yani bazı rivayetlerde bir gün bir gecelik bir mesafeye kadın tek başına çıkması, mahremsiz çıkması caiz değildir. Başka bir rivayette 3 günlük bir mesafeye çıkması caiz değildir. Başka bir rivayette sefere çıkması caiz değildir. İlim ehli bu rivayetleri bir araya getirip topladığında diyorlar ki buradan kasıt hadis-i şeriflerde bize aktarılan sayılarla sınırlı değildir. Yani bir gün, bir gece ve bir gün, 3 gün veyahut da yalnızca sefer diyorlar, buradan kasıt kadının mahremi olmadan yolculuğa çıkmamasıdır. Bununla alakalı ilim ehlinin arasında ihtilaf olsa dahi bu hadis-i şeriflerden ilim ehli diyorlar ki buradan kasıt kadının mahremsiz bir şekilde yolculuğa çıkmasının caiz olmadığını bize gösteren bir delil. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ اَمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً. Sahabenin arasında bir kimse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor dedik? Hutbe verdiği esnada birisi ayağa kalkıp ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, benim diyor hanımım hac yapmak istiyor. Hac yapmak için yolculuğa çıkmak istiyor. وَاِنِّي قُتِبْتُ ف۪ي غَزْبَةِ كَذَا وَكَذَا. Bense diyor falanca ve falanca gazveye ne yaptım? İsmimi yazdırdım. Yani bir tarafta kadın hacca gidecek. Öbür tarafta adam diyor ki ben kendimi falanca falanca cihat için, savaş için ismimi yazdırdım. Onlarla birlikte ne yapacağım? Cihata gideceğim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنْطَلِقْ فَهُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ. Diyor ki buradan git. Hanımınla birlikte ne yap? Hacc et. Bu rivayete de dönüp baktığımız zaman, rivayetin son kısmı bizi ilgilendiren kısım. Burada bize kadının mahremsiz hac yapmamasının gerekliliğinden bahsediyor. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ismini gazveye yazdırmış. Yani savaşa gidecek olan kimsenin, değil mi, ne yapıyor? Hanımıyla birlikte hac etmesi için ona bu nasihatta bulunduğunu, onunla birlikte hareket etmesinin gerekliliğinden bahsediyor. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız birçok ne var? Fayda var. Başında birinci olarak diyoruz ki kadın veyahut da erkek birbirleriyle mahremsiz bir şekilde bir yerde bulunmalarına değildir. Caiz değildir. Kadının tek başına sefer etmesi, yolculuğa çıkması yine aynı şekilde caiz değildir. Ve yine buradan ilim ehli şu hükmü çıkartıyor. Dedik ki normalde kadının erkekle kalması caiz değildir. Ama kadının bir çocuk ile, buluğa ermemiş olan bir çocuk ile bir yerde kalması bu hadis kapsamına ne yapmaz? Girmez. Çünkü çocukta şehvet tabiri olmadığı için kadının çocukla bir yerde kalmasında ne yoktur? Bir problem yoktur. Düşünün, kadın yanında da mahremi olmayan, tanımadığı 5-6 yaşında mesela bir çocuk var. Bunların aynı odada kalmasında bir sıkıntı var mı? Diyoruz ki hadis bunu ne yapmıyor? Yasaklamıyor. Çünkü çocuk buluğa ermediği için, şehvet kavramı olmadığı için diyoruz ki kadınla bir arada kalmasında ne yoktur? Bir problem, bir beis yoktur. Ve yine diyoruz ki bu rivayet bize kadının mahremi olmadığında, yani mahremsiz bir şekilde hac farizası üzerine farz olmadığını gösteren bir ibadet ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihada giden kimseyi ne yapıyor, kocasını? Onunla birlikte gitmesi için yönlendiriyor. Burada ilim ehli buradaki şart vücubiyet şartı mıdır yoksa eda etme şartı mıdır, bu konuda ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Diyoruz ki bu konuda racih olan görüş, tercih ettiğimiz görüş vücubiyet şartı. Yani kadın mahremi olmadan hacca gitmesi kendisine vacip değildir. Eğer giderse ne olur? Kadın mahremi olmadan yanında, mahremi olmadan hacca gitti. Ve hac ibadeti yerine getirdi. Bu hususta kadının yapmış olduğu hac geçerli midir?
Geçerlidir.
Diyoruz ki geçerlidir. Ancak günah işlemiştir. İşlediği günah hac ile alakalı, direkt hac ibadetleriyle alakalı mı? Hayır. Diyoruz ki dışarıdan başka bir yasağı çiğnediği için, mahremsiz hareket ettiği için diyoruz ki yapmış olduğu hac geçerlidir. Ama mahremsiz hareket ettiği için ne yapmıştır? Günahkardır. Bundan ne yapması gerekir? Tövbe etmesi gerekir. Diyoruz ki yine son bir fayda olarak bunu zikredelim. Ki geçen hafta da en son burayı zikretmiştik. Dedik ki farz-ı ayın olan bir şey farz-ı kifayeye ne yapılır? Takdim edilir. Yani bu kişinin hanımını gözetmesi, koruması, onunla birlikte olması bu adam üzerine nedir?
Farz-ı
ayındır. Peki diğer insanlarla birlikte cihada katılmasının hükmü nedir?
Farz-ı
kifayedir. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin farz-ı ayına neyi tercih ettiğini görüyoruz. Farz-ı kifayeyi tercih ettiğini görüyoruz. En son bu hadis-i şerifi açıklamıştık. Bugün kaldığımız yerden hadis-i şerifleri almaya devam ediyoruz. Yine bugünkü ilk hadis-i şerifimiz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Bu rivayette de diyor ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولْ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَ قَالَ اَخٌ لِي اَوْ قَرِيبٌ لِي فَقَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. Bu rivayette de Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın Şubrüme adına hacca niyet ettiğini duyuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki bir adam Şubrüme adında birisi var. Rivayetin devamında da zaten bundan bize bahsediliyor. Şubrüme adına niyet ediyor. Hacca niyet ediyor. Diyor ki bu haccı kim için yapıyorum? Şubrüme için yapıyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama diyor ki Şubrüme kim? Yani kendisi adına hac yaptığın kim? Bunun üzerine adam diyor ki burada ravi, rivayet eden ravi şek ediyor. Diyor ki kardeşim veyahut da diyor ki bir akrabam. Onun için hac ediyorum. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimseye diyor ki kendin için hac ettin mi? Yani haccı kendin için farz olan haccı eda ettin mi? Bu kimse diyor ki hayır. Kendim için hac yapmadım. Öncelikle kime yapıyorum? Şubrüme'ye yapıyorum. Daha sonradan ne yapacağım? Kendim için yapacağım. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki önce kendin için hac et. Sonra Şubrüme için ne yaparsın? Hac edersin diye bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadise Ebu Davud İbn-i Mace rivayet etmiş. İbn-i Hibban hadisin sahih olduğunu söylüyor. İmam Ahmed de hadisin mevkuf olduğunun görüşünde. Yani mevkuf olduğunun racih olduğunu söylüyor. Dedik ki biz hadis merfu dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmiş onun sözü. Peki hadis mevkuf dediğimiz zaman neyi kastediyoruz?
Sahabenin
sözü. Burada bu rivayete göre İmam Ahmed'in tercih ettiği görüşe göre mevkuf yani İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın sözü. Diğer hadis Ebu Davud ve İbn Mace rivayet etmiş. Onlar merfu olduğunu söylüyorlar. Ama İmam Ahmed hadisin mevkuf olarak sahih olduğunu bize aktardığını görüyoruz. Bu rivayet bize haccın başkası adına yapılmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Yani bir kimse başkası adına hac yapabilir mi? Diyoruz ki bu rivayet bize cevazını gösteriyor. Bir kimse başkası adına namaz kılabilir mi? Diyoruz ki kılamaz. Bununla alakalı elimizde delil olan, teşkil eden bir şey var mı?
Yok.
Ama hac için bir kimse başkası adına hac yapabilir mi? Yapabilir. Bir kimse başkasının adına umre yapabilir mi? Yapabilir. Diyoruz ki bunlar rivayetlerde ne yapıyor? Bize aktarılıyor. Ama bir kimse başkasının adına namaz kılabilir mi? Diyoruz ki başkasının adına namaz kılamaz. Bu rivayet bize başkasının adına hac yapabileceğini gösteren bir rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı işitiyor. Diyor ki lebbeyke an şubrüme. Diyor ki şubrümenin adına hac yapıyorum. Hacca niyet ediyorum. Normalde işin aslı nedir? Kişi yapmış olduğu ibadeti kim için yapar? Kendisi için yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimsenin bu sözünü işitince normalde aslında ne demesi lazım? Kendisi için niyet etmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimsenin bu sözünü işitince diyor ki o kimseye şubrume kim? Yani neden şubrumenin adına? Hacca niyet ediyorsun. Oysa ki aslında kimin adına niyet etmen gerekiyor? Kendi adına niyet etmen gerekiyor diyerek şubrumeye niçin niyet ettiğini veyahut da niyetinde neden bu ismi zikrettiğini soruyor. O da diyor ki ahun li av karibun li, benim kardeşim veyahut da diyor ki bir akrabam. Burada ravi şek etmiş. Ya kardeşim dedi diyor ya da bir akrabası olduğundan bahsediyor. Diyor ki hacaşte an nefsike, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama soruyor. Diyor ki kendin için farz olan haccı yerine getirdin mi? Adam buna karşılık olarak diyor ki hayır, kendim için haccı yapmadım. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki önce kendin için hacc et, daha sonra da ne yaparsın? Şubrume için haccı yaparsın. Bu rivayetten istifade ettiğimiz faydalara gelince öncelikle diyoruz ki hac için niyet sesli bir şekilde yapılmasının cevazına delalet ediyor. Çünkü bu adam sesli bir şekilde niyet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o kimsenin niyetini ne yapıyor? Duyuyor. Eğer bu meşru olmayan bir şey olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Bu konuda onu uyarırdı. Uyarmadığına göre diyoruz ki bu hacca niyet edilirken sesli bir şekilde yapılmasının cevazına delalet eder. Ve yine hac yapar iken, hac ederken kişinin hac yaptığı kimsenin ismini zikretmesinin cevazına da delalet eder. Yani ben Mustafa'nın yerine hac yapıyorum, ben Ahmet'in yerine hac yapıyorum, ben Ayşe'nin yerine hac yapıyorum demek meşrudur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şubrume'nin yerine yapılan hacdan dolayı ne yapmıyor? Bir inkarda bulunmuyor. Aynı zamanda kişi yapacağı kimsenin ismini unuttuysa, bana vekalet eden kimsenin adına yapıyorum dese geçerli olur mu? Diyoruz ki geçerli olur. Çünkü Allah izninde kimin yerine yapıldığı nedir? Bellidir. Olabilir. İnsan hacca niyet edeceği zaman kendisine hac yaptığı kimsenin ismini ne yapabilir? Unutabilir. Bana bu hac görevini, falancanın yerine verilen görevi, ismini hatırlamasa dahi onun yerine hacca niyet ediyorum demesi, diyoruz ki Allah indinde nedir? Yeterlidir, geçerlidir. Ekstradan ismini söylemesi, yani söylemezse haccı olmaz gibi bir söz ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Ve yine bu rivayet bize kişinin kendi yerine hac etmeden başkasının yerine hac yapamayacağına delalet ediyor. Yani aramızda birisi İslam haccını yapmadı ise, öncelikle ölen babamın yerine hac yapayım, gelecek sene de kendim için hac yaparım dese, diyoruz ki bu ne değildir? O kimsenin yapmış olduğu hac geçerli değildir. Kim için geçerli değildir? Babası için. Verdiğimiz örneğe göre babası için geçerli değildir. Peki kim için geçerlidir bu hac? Babasına dahi niyet etse kendisi için geçerlidir. Ve yine haccı diğer ibadetlerden ayıran bir özelliğe delalet ediyor. Diyoruz ki başta niyet edilen şey, normalde mesela namazda veyahut da diğer ibadetlerde bir şeye niyet ediyor iseniz o ibadete başladıktan sonra o niyeti ne yapamazsınız? Bozamazsınız veyahut da değiştiremezsiniz. Diyoruz ki hac ibadeti kendisine başlandıktan sonra niyetin değiştirilebileceği bir ibadet. Diğer ibadetlerde bu söz konusu değil. Mesela adam temettü haccı yapmak istiyor. Temettü haccı yapan öncelikle neye niyet ediyor? Umre'ye niyet ediyor değil mi? Umre'ye niyet etti. Yapmış olduğu vakit hacca yakın, bakıyor ki umreyi ne yapamayacak? Yetiştiremeyecek. Burada haccını, yani buradaki umreye niyetini hacca çevirebilir mi? Başladıktan sonra. Diyoruz ki çevirebilir. O zaman ne olmuş olur? Hangi hacca geçmiş olur? Kıran haccına geçmiş olur. Yani başladıktan sonra niyet değiştirilip ne yapabilir? Haccın başka bir yapılış şekline geçebilir. Veyahut da önce umreye niyet etmiştir. Normalde burada umresini yapar. Dedik ki temettü haccı yapar. Veyahut da biraz önce dediğimiz gibi niyetini kıran haccına çevirebilir. Yani burada niyet değiştirmenin diyoruz ki bir sıkıntısı söz konusu değil. Ve yine diyoruz ki eğer insan, biraz önce söyledik, başkasının adına niyet etse, başkasının adına hac yapmaya niyet etse, bu sahabede olduğu gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce kendi yerine hac yap, daha sonradan Şubrümen'in yerine hac yaparsın diyor. Ve niyet etmesini, tekrarlamasını ne yapmıyor? Söylemiyor. Diyoruz ki kişi farkında olmasa dahi, babasının, annesinin, dayısının, halasının veyahut da herhangi birisinin yerine hac yaptığında, haccı bitirdikten sonra dahi bundan haberi olsa, yani kendi yerine hac yapmadan başkasının yerine hac yaptığında bunun geçerli olmayacağını, o başkası yerine geçerli olmayacağını haccı bitirdikten sonra öğrense dahi diyoruz ki bu hac kime yazılır? O kimsenin kendisine yazılır. Bunu haccı bitirdikten sonra öğrense dahi. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan. Hatırlayın geçen hafta demiştik ki bu konuyla alakalı, bu rivayetlerle alakalı. Rivayetlerin çoğu kimden geliyor? İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan. Bir sonraki rivayet yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Diyor ki: "Hatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feqal: İnna Allah ketebe aleykumul hac feqama el-Aqra ibn Habis feqal: E fi kulli amin ya Rasulullah? قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. Bu rivayette de İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi. Bir önceki hadis-i şerifte söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hutbe verdiği esnada bu hadis-i şerifte bize aktarılan sözleri söylüyor. Diyor ki Allah size haccı farz kıldı. Bunun üzerine Akra ibn Habis radıyallahu anhu ayağa kalkıp diyor ki her sene mi ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah azze ve celle size hac yapmanızı farz kıldı. Sahabelerden bir tanesi ayağa kalkıyor. İsmi Akra ibn Habis radıyallahu anh. Diyor ki her sene mi ya Resulallah? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer evet deseydim her sene üzerinize hac yapmak ne olacaktı? Farz olacaktı. Diyor ki hac bir keredir. Yani ömürde bir keredir. Ondan sonra yapılan hac ise nafile hükmündedir diyor. Bu hadisi de Tirmizi dışındaki 5 imamın rivayet ettiğini söylüyoruz. Aslı Sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayet olarak geldiğini görüyoruz. Diyor ki rivayette innallaha ketebe aleykumul hacce. Burada ketebe fiili geliyor. Diyoruz ki buradaki ketebe fiili aslında farz olma manasına geliyor. Çünkü hatırlayın oruç ile alakalı ayet-i kerimede ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus sıyamu. Sıyam oruç size ne yapıldı? Farz kılındı. Buradaki yazıldı manası ne diyoruz? Farz kılındı yani furuda manasına geldiğini söylüyoruz. Akra ibn Habis radıyallahu anhu Temim oğullarının ileri gelen sahabelerinden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayağa kalkıyor. Diyor ki efi kulli amin ya Resulallah. Diyor ki her sene mi yapacağız? Normalde ilim ehli diyor ki bu soru normalde yakışık almayan bir soru. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle kullarının neye güç yetirebileceğini ne yapıyor? Biliyor. Gereksiz olan yerde gereksiz olan sorular bazen insanı ne yapabiliyor? Büyük meşakkatler, mesuliyetler altında bulundurabiliyor. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tepkisini bu şekilde veriyor. Diyor ki eğer evet deseydim, yani bu sorduğun soruya eğer evet deseydim her sene ne yapmanız gerekecekti? Hac yapmanız gerekecekti. Bu sadece o sahabe için mi geçerli? Hayır, hepimiz için. Düşünün şu anda bütün ümmet olarak her sene ne yapmak zorundaydık? Hacca gitmek zorundaydık. Eğer gitmeseydik bundan dolayı hesaba çekilecektik. Ve yine hadisin başka versiyonlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer ben size yani bir şeyi açıklamıyorsam o konuda ne yapmayın bana? Soru sormayın. Diyor ki rivayetinde fe innema ehleke men kâne kablekum bi kesreti sualihim ve ihtilafihim alâ enbiyâihim. Diyor ki sizden önce yaşamış olan birçok topluluk çok soru sormalarından veyahut da peygamberlerine muhalefet etmelerinden dolayı ne oldular? Helak oldular. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gereksiz yerde gereksiz soru sormalarından dolayı veyahut da soruyu çokça sormalarından dolayı, ki hatırlayın yani Yahudilerin buna benzer neyi var? Özellikleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle onlardan bahsederken işte Bakara suresindeki o inek ile alakalı kıssaya bakın. Onun haricinde birçok kıssada hem soruyorlar hem sordukları şeyde ne yapmıyorlar? Yerine getirme gibi bir şeyleri yok. Hani öğrenelim de hayatımıza geçirelim sorusu değil. Neden böyle? Bakara nasıl olsun? İnek nasıl olsun? Şöyle mi olsun? Sonra rengi nasıl olsun? O nasıl? Bu nasıl olsun? Az kalsın ne yapacaklar diyor Allah Azze ve Celle. Onu yani Allah'ın o vasfettiği şeyi. Oysa ki Allah Azze ve Celle onlardan ne istiyor? Bir tane inek kurban etmeden istiyor. Normalde sorarak ne yapıyorlar? Kendi üzerlerindeki mesuliyeti arttırıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden önce birçok topluluk çok soru sormalarından ve peygamberlerine etmiş oldukları muhalefetlerinden dolayı ne yaptılar? Helak oldular diyor. فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Eğer size bir şeyi emrediyor isem gücünüz yettiği ölçüde ne yapın onu? Yerine getirin. Diyor ki وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا. Eğer size de bir şey yasaklıyorsam ondan uzak durun. Peki burayla alakalı. Bize bir şey emrediliyorsa gücümüz yettiği ölçüde yapacağız. Eğer bize bir şey yasaklanıyorsa burada gücümüzün yetme ölçüsünü yapmamış. Bu bize verilmemiş. Peki bunun hikmeti ne? Bunun sebebi ne? Emredileni gücü yettiğini ölçüde yapacaksın. Yasaklananı terk edeceksin. Hani gücüm yetmiyor tabirini burada kullanılmamış. Aradaki fark ne? Neden? He, çünkü terk etmek fiili olan, yani bir şey yapmayı ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Ama yapılması gereken, yani emredilenin yerine getirilmesi, yani örneği şöyle verelim. Namaz kılmak. Bir emir mi? Emir. Bu emrin ne yapılması gerekiyor? Yerine getirilmesi gerekiyor. Düşünün bir adam var, hastalığından dolayı ayakta duramıyor. Şimdi bu adama biz hayır sen zorla ayakta duracaksın, yoksa namazın olmaz mı diyoruz? Diyoruz ki ayakta duramıyorsan ne yapacaksın? Oturarak kılacaksın. Oturarak kılamıyorsan yatarak kılacaksın. Yatarak da secdeyi, rukuyu yapamıyorsan ima ile ne yapacaksın? İma ederek namazını tamamlayacaksın. Emri gücün yettiği ölçüde yapacaksın ilmi. Eğer söz konusu yasaksa, Allah Azze ve Celle bize içki içmeyi yasaklamış. Yani içki içmemek için bir çaba göstermek gerekiyor mu fiili olarak? Göstermiyor mu? İçmeyeceksen ne yapacaksın? Bundan elini çekeceksin. Oturduğun yerde bile bu yasağı ne yapabiliyorsun? Uyabiliyorsun. Ama namaz için ne diyoruz? Böyle değil. Ayakta durman gereken yer var. Ruku etmen gereken yer var. Yapabileceğin, yani içinde bulunduğun duruma göre, hastalığa göre, yaşlılığa göre yerine getirebileceğin hususlar var. Yerine getiremeyeceğin acizliğinden dolayı hususlar var. Ne yapılmış bunlar? O kimseden muaf tutulmuş. Yoksa burada yine kişinin dilemesine ne yapılmamış? Sunulmamış. Ya ben ayakta durabiliyorum ama böyle oturarak daha güzel oluyor deme gibi bir şansın söz konusu değil. Diyoruz ki bu rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize bahsediyor. Diyor ki eğer diyor hac için her sene deseydim ne olacaktı sizin üzerinize? Hac her sene farz olacaktı. Bu rivayet bize haccın farz olduğunu gösteren delillerden bir tanesi. Çünkü haccın farz kılındığını rivayetin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor. Diyoruz ki bu ibadet ömürde bir kez farz kılınmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-haccu marraten. Hac bir keredir. Yani ömründe bir kez yerine getirdiğin zaman bu sorumluluğu üzerinden düşürmüş olursun. Bu hususu da zikrettikten sonra, yani haccın faziletini ve kimler üzerine farz kılındığı ile alakalı bölümdeki hadisleri ne yapmış olduk? Ele almış olduk.